Dördüncü ayrım. Kitabın adı Halide İdip. Biyografisine sığmayan kadın. Yazarı İpek Çalışlar. Sayfa 21. Üsküdar'ın sokaklarından yılan oynatıcıları, dans eden çingeneler, falcılar, hokkabazlar, dervişler, sihirbazlar eksik olmazdı. İki tahta plaketi birbirine vuran bir kilise görevlisi mahalleyi dolaşarak Hristiyanları sabah duasına çağırırdı. Dipnot 26. Zabel Yeseyan. Silahtarın Bahçeleri. Belge Yayınları. İstanbul 2006. Sayfa 70-74. İncil'le tanışma. Halide İngilizceyi çabuk öğrendi. Onunla arkadaşlık eden tek öğrenci, üst sınıflarda okuyan güzel Türk kızı Gülfaris'ti. Türkçe bilen Miss Fensam ona da tercüme dersi veriyordu. Bir sene devam ettiği okuldan aklında kalan şeyler yalnızlık ve İncil dersleriydi. Üç kez parasını verip İncil almış, üçünü de eve götürdüğünde ortadan yok olmuşlardı. Mahmure ona, sen bir Hristiyansın, cehennemde yanacaksın demiş, saraylı teyze de İncil'e fena halde isyan etmişti. Halide ise İncil'i Battal Gazi hikayesi gibi keyifle okuyordu. Evdekiler içinde en makul olan Havva Hanım'dı. Halide'yi rahatlatmak için bütün çocuklar Müslüman doğar, 9 yaşından önce ölürlerse cennete giderler derdi. Süt ninesi Nevret Bacı'nın ikinci kocası Ahmet Ağa, Halide'nin ders kitaplarına bakar, fotoğraflardaki insan gözlerini oyardı. İncil yüzünden evinde baskı gören kolejli bir kız daha vardı. Onu bir türlü İngilizce öğrenememiş, kocaman bir aptal Yahudi kızı diye betimler anılarında. Bir gün hocası Halide'den bu kıza yardım edip ezberlerini öğretmesini istedi. Nihayet okuyabileceği bir İncil bulunduğunu düşündü Halide. Ama kızla konuşunca onun İncil'inin de evde yok edildiğini anladı. O da Halide gibi cehennemde yanmaktan korkuyor, derslerini de ezberleyemiyordu. Dipnot 27. Memoirs of Halide İdip. Sayfa 151. Halide, Yahudi kızını acırken onunla ortak bir kaderi paylaşan ruh hali içindeydi. Kolej yasağı. O dönemde Türk öğrencilerin yabancı okullarda okuması hiç hoş karşılanmıyordu. Kolejdeki mutlu günler bir talebenin jurnaliyle son buldu. Dipnot 28. Halide İdip, kadın tahsilinin bir büyük bayraktarı. Akşam 9 Mart 1950. Birinci yılın sonunda Halide, onun adına çıkartılan bir iradeyle padişahın kanun kuvvetindeki emri, kolejden ayrılmak zorunda kaldı. Padişah sarayda hemen hiç terör estirmez, yanında çalışanları daima kollar, memnun etmeye çalışırdı. Öte yandan o yıllar hafiyelerle birlikte anılan yıllardı. Padişah gündelik rutininde önce devlet işlerine ait evrakı, sonra gazeteleri okur ya da okutur, son olarak da hafiyelerden gelen jurnalleri inceler, olup bitene dair bilgi alırdı. Bu jurnal önüne geldiğinde Edip Bey'in kızını Amerikan okuluna gönderdiğini öğrenen padişahın huzuru kaçmış olmalıydı ki Halide'nin adına böyle bir irade çıkartılmıştı. Yakın dostu Hasan Sırrı Örik Bey saray günlerini anlatırken Mehmet Edip'in özgürlükçü fikirleri nedeniyle padişahın gözünde bir türlü makbul olmayı başaramadığını söylüyor. Edip Bey ve geleceğin sadrazamlarının Hakkı Bey Paşa ile birlikte acı acı tenkitler yaptıklarını bu hal böyle devam edemez. Meclisin toplanması, kanuni esasinin yürürlüğe girmesi gerekir diye konuştuklarını anlatıyor. Hasan Sırrı Mehmet Edip'le birlikte ürettikleri eleştirileri sarayda değil de sokakta yapmış olsalar, Yemen ya da Fizan'a sürgün gitmekten kurtulamayacaklarını da ekliyor aynı anılarında. Zeki olduğundan kimsenin şüphesi olmayan padişah, çocukça vehmi vesveseden vazgeçip şu en makul tarzı hareketi, davranış biçimini ihtiyar etse de, hem kendisi hem de cihan rahat etse yolunda hasbihallerde bulunmak mertebesinde taati-i efkar, fikir alışverişi yapar ve mülahazat ederdik, düşünürdük. Dipnot 29. Örik Ağızzade, Hasan Sırrı, Sultan Abdülhamit Devri Hatıraları ve Saray İdaresi, Dergah Yayınları İstanbul 2007, sayfa 124. Halide İdip, okuldan uzaklaştırılmasını anlatırken Abdülhamit, Türklerin çocuklarını yabancı okullara yollamasını istemezdi. Liberal fikirlerin bu sayede öğrenebileceğini düşünürdü diye yazıyor. Dipnot 30. Memoirs of Halide İdip. Sayfa 153. Halide'nin okuldan uzaklaştırılması öğretmeni Miss Dodd'un içine sinmedi. Ona evde İngilizce ve resim dersleri veriyordu. At sırtında evlerine gelen Amerikalı öğretmenler mahallede eğere yandan binenler sözleriyle anılır olmuşlardı. Dipnot 31. Halide Edip, A Turkish Feminist, Views, Woman Here, The New York Times, 7 October 1928. Babasının yanına taşınıyor. Edip Bey, kızının İlye'de Beşiktaş'taki evde kendisiyle birlikte oturmasını istiyordu. Okuldan da ayrılan Halide'nin artık İcadiye'de yaşaması için mazereti kalmamıştı. Sonunda Halide Beşiktaş'a, babasının yanına taşındı. Mors halkımlı evden Üsküdar'a misafir olarak gidip gelmeye başladı. Evden ayrılırken haminnesi, orada herkes bey namazdır, sakın geceleri dua okumayı ihmal etme demişti. Edip Bey, saraylı teyzenin eskiden oturduğu ikinci kattaki odayı Halide'ye ders odası olarak hazırlatmış, odaya büyük bir yazı masası, rahat İngiliz koltukları, bir de salıncaklı sandalye koydurmuştu. Halide, dönemin ünlü simalarından Ebu'l Lisan, Şükrü Efendi ile derslere başladı. İslamiyet'i Şükrü Efendi'den öğrendi. Anlamını nihayet kavradığı duaları sıra ile okuyup uyuyup kalıyordu. Geceleri yatsı namazından sonra Allah'la konuşuyor, bütün kullarını birlikte yaratmış olmasına rağmen Müslüman olmayanların neden cehenneme gönderildiğini bilmek istiyordu. Dipnot 32. Mors Halkımlı Ev, sayfa 107. Süleyman Çelebi'nin Mevlidinden kısımlar okuyarak huzur buluyordu. Bu devrede başladığı namaz ve oruca uzun yıllar devam edecekti. Halide'nin çocukluğundan beri içinden çıkmayı bekleyen bir sanat arzusu vardı. Hikayeler tasarlar, hikayelerini bir aktris gibi kendisi oynardı. Dipnot 33. Ünaydın. Diyorlar ki, sayfa 159. Çocukluk ve genç kızlık hayalleri sınırsızdı. Babasıyla bir cambazhanede seyrettiği kızın atlar üzerindeki marifetleri Halide'nin aklını başından almış, cambaz olmak hevesine kapılmıştı. Haydarpaşa'daki Abdurrezak tiyatrosunda izlediği Tuluat, Ramazan gecelerinde Üsküdar çarşısındaki büyük kahvede oynatılan karagöz ve kukla oyunları onun zihninde yeni kapılar açmıştı. Bir zamanlar İtalyan sahnesinde oynamış yaşlı bir primadonna olan Madame Liverdali'den şan dersleri aldı. Bu alanda yeteneksiz de olsa aldığı dersler İtalyan musikisinin ruhuna nüfuz etmesini sağladı. Çok küçük yaşta Devlet Efendi isimli bir hocadan piyano dersi aldı. Babam musikiye istidadım olduğunu zannetmiş ve Devlet Efendi isimli bir piyano hocası tutmuştu. Bu yaşta piyanoya başlamak kolay bir iş değildi. İskemlenin üstüne benim için yüksek bir minder korlar, ellerimin cüsseme nazaran büyük olmasına rağmen parmaklarım bir türlü oktav yapamazdı. Dipnot 34. Mors Halkımlı Ev, sayfa 86. Hem piyanoya hem de başka derslerime beni saraylı hanım teyze çalıştırırdı diyen Halide, piyano ilerletince babası onu gençliğinde namı Kemal ile Paris'te bulunmuş mabeyin başkatiplerinden şair ve bestekar Nuri Bey'in evindeki musiki gecelerine götürmeye başladı. O günlerde Halide piyanoda Scala devrini hayli çabuk atlatmış, İtalyan musikisinin bazı havalarını çalmaya başlamıştı. Bir gece saray mızgasından bir genç kemaniye piyanoda refakat etti. Boyu yetişmediği için piyanonun taburesine otururken altına bir minder koymuşlardı. O gece babası Edip Bey çok mutlu olmuş, onu istikbalin meşhur bir piyanisti olarak gözünde canlandırmıştı. Dipnot 35. Mors Halkımlı Ev, sayfa 117. Kızının İngiliz terbiyesiyle yetişmesi için çabalarını sürdüren Edip Bey, Hindistan'da bir çay tüccarının eşiyken dul kalıp İstanbul'a yerleşen bir İngiliz kadını tavsiye üzerine kızına mürebbiye olarak tutmuştu. İngiliz mürebbiye ile Hindistan üzerine konuşuyorlar, birlikte Shakespeare ve George Eliot okuyorlardı. Yazar olmayı o günlerde düşünmeye başladı. Dipnot 36. Memoirs of Halide Edip, sayfa 180. Edebiyata ilgisi hayran kaldığı Zola ile derinleşti. İngiliz hocasıyla Mother adlı bir kitaptan tercümeler de yaptı. Yazar ve devlet görevlisi Mahmut Esat Efendi metni düzelterek Halide'nin ismiyle bastırttı. 1897 Osmanlı-Yunan Savaşı'nda hayatını kaybedenler için açılan sergide Halide'ye Mother J. Abbott adlı bu çevirisi nedeniyle şefkat nişanı verildi. Halide artık çocukluktan çıktığını, genç kızlığa adım attığını o günlerde keşfetti. İngiliz mürebbiyesi Hindistan'daki erkek kardeşiyle evlenip evlenmeyeceğini soruyordu ona. İlk evlilik teklifini dolaylı olarak kendisini hiç tanımayan bir İngiliz'den almıştı. Hocası Rıza Tevfik. Rıza Tevfik, tıbbiye mektebinden henüz mezun olmuş, İstanbul'un renkli simalarından biriydi. Karısı Ayşe Sıdıka Hanım, ölümü 1903, ise ilk modern eğitimin bilim kitabını Usuli Talim ve Terbiye Dersleri yazmış, bir ülkenin uygarlığının ölçüsünde en doğru kıstasın kadınların eğitimi olduğuna inanan bir kadındı. Aynı zamanda Darül Muallimat Müdiresi olan Sıdıka Hanım o günlerde tüberkülozla boğuşmaktaydı. Bu nedenle eşi Rıza Tevfik ile Yakacık'a taşınmışlardı. Rıza Tevfik arkadaşı Nuri Bey'i ziyarete gittiği bir gün kuru, ince, uzunca, boylu, bıyıklı, az kösece bir adamla karşılaştı. Mahzun duruşlu bu adam Edip Bey'di. O da ailesiyle birlikte Yakacık'a yazlığa gelmişti. Nuri Bey onu Rıza Tevfik'e Halide Hanım'ın babası diye tanıtmıştı. Halide için fevkalade bir çocuk, gel seni tanıştırayım demişti. Dostunu haremle selamlık arasında bir odada bir süre beklettikten sonra yanında başörtülü küçük bir kızla geri geldi. Halide Hanım budur, fevkalade İngilizce bilir, gayet güzel piyano çalar ve okur. Pek hassastır, zeki bir hanım kızdır, onu kendi çocuklarımdan ziyade severim dedi. Rıza Tevfik'i Halide'yi tanıştırırken filozof Rıza deyip eklemişti, hem de şair. O sırada Halide 13 ya da 14 yaşlarındaydı. Oysa Rıza Tevfik onu 10 yaşında sanmıştı. Nuri Bey sözü Namık Kemal'e getirerek, doktor sana ondan bir iki şiir okusun dedi. Rıza Tevfik de yüksek sesle Vaveyla'yı okumaya başladı. Sonra da heyecanlı tonlamasıyla Farsça bir şeyler okudu. Şiirler Halide'nin ilgisini çekmişti. Rıza Tevfik o günün sonunda Halide'nin Shakespeare'i, George Eliot'u iyi bildiğini ama Türk ve Doğu edebiyatından pek haberi olmadığını fark edecekti. Rıza Tevfik Halide'nin piyanosunu dinlemek isteyince Halide hiç naz etmeden piyanoya oturup etrafta hiç kimse yokmuş gibi heyecanla çalmış ve söylemişti. Pek pürüzsüz, temiz ve ince bir sesi vardı demişti Rıza Tevfik. Edip Bey Halide'de verem var diye korkuyordu. Aileden pek çok kişi bu illete kurban gitmişti. Kızının zaman zaman durgunlaşması onu ürkütüyordu. Edip Bey, doktor sen bir göğsünü dinlesen kızımızın diye rica etti. Hay hay dedi Rıza Tevfik. Küçük bir odaya geçtiler. Rıza Tevfik Halide'nin kalbini ve göğsünü dinledi. Hiçbir şey yoktu. Vehim yapmıştı Edip Bey. Çok okuyor, konuşmak istiyor, men ediyorlar. Çünkü yoruluyor. Zaten zayıf fakat dinlemiyor. Ne yapacağız diye sordu bu kez Edip Bey. Aman efendim dedi Rıza Tevfik. Bırakın konuşsun. Birçok fikirleri vardır elbette. Münakaşa etsin ne olursa olsun. Ben onu iyi ederim, okurum, söylerim, masal anlatırım. Zihni faal olduğu halde efkarını hapsetmek iyi bir şey değildir. Hem de biraz geçsin, dolaşsın, oynasın, eğlensin. Deniz kenarında, kumluklarda, bayırlarda güzel ağaçlar var. Bütün sıhhati inkişaf eder. Bu söylediklerini makul bulan Nuri Bey hemen ertesi gün Pendik'te bir piknik düzenledi. Büyük bir ağaç altında denize yakın bir yerde yediler içtiler. Nuri Bey'in küçük kızı Halide, kız kardeşlerinden birisi, babası ve Rıza Tevfik pek neşeli bir gün geçirdiler. Edebiyattan, felsefeden söz ettiler. Akşam üzeri Halide'nin durgunluğu gitmiş, neşesi yerine gelmişti. Yazı geçirmek üzere geldikleri Yakacık'tan ayrılırken Edip Bey Rıza Tevfik'ten Halide'ye Türkçe dersi vermesini istedi. Rıza Tevfik Kadıköy tarafında Cevizlik'te oturuyordu. Hemen her gün atla Üsküdar'a bağlar başına kadar uzanıp gezdiği için hemen kabul etti. Anlaşılan o sıralarda baba kız yeniden İcadiye'ye taşınmışlardı. Rıza Tevfik okumak, konuşmak suretiyle edebiyat dersi yapardık. Ha onlara biraz da patates salatası yapmayı öğrettim. O da lazım diye anlatıyor anılarında. Rıza Tevfik Halide'nin kendisine yasaklanan koleje gizlice gittiğini de fark etmişti. Hiçbir vakit alakasını kesmemişti. Hatta çok iyi hatırlarım Halide Hanım bazen akşam üzerleri gezmeye çıkar gibi evinden çıkar, Üsküdar'ın o tozlu yolundan yavaş yavaş Bülbül Deresi mezarlığını geçer ve sağa Yahudi Mahallesi'ne dönerek Dağ Hamamı yolundan mektebe giderdi. Bir kere de uzaktan kendisini takip ettim. Sonra pederinden anladım ki gizlice mektebe gitmekten kendisini alıkoyamıyormuş. Bu surette bazı dersleri pekala takip edebiliyormuş. Dipnot 37. Kandemir. Kendi ağzından Rıza Tevfik. Remzi Kitabevi İstanbul. 1943. Sayfa 78-83. Hayalleri geniş, kendisi yetenekliydi. At sırtında Sultan Tepesi'ne ders vermeye gelen saçları omuzlarına dökülen Rıza Tevfik, kaç göçe aldırmayan şakacı renkli bir kişiydi. Yahudi ve Ermeni okullarına devam etmiş, sayısız dil öğrenmişti. Asiliği yüzünden hapse atılmış, eylemci ruhu nedeniyle tıbbiyi bitirmesi uzun yıllar sürmüştü. Rıza Tevfik genç kızı bilgisi, sivri dili ve erkekliğiyle etkisi altına almıştı. Yakışıklı sportmen fevkalade o sohbet Türkçeyi çok iyi kullanan, şık giyinen bir erkekti. O yılların dedikodularından süzülüp gelen anlatılara göre Halide, halk ve tekke edebiyatını kendisi öğreten filozof hocasına hayrandı. Peki, Halide'nin hayranlığına karşılık Rıza Tevfik öğrencisi Halide'den hoşlanır mıydı? 1910 yılında kendisiyle yapılan bir anket nedeniyle en beğendiğiniz yazar kimdir sorusuna Halide Edip yanıtını vermiştir Rıza Tevfik. Dipnot 38. Hilmi Yücebaş. Filozof Rıza Tevfik, Hayatı, Şiirleri, Hatıraları, İstanbul 1958, sayfa 9. Öğrencisiyle yıllar sonra da iftihar etmeye devam ediyordu. Halide Hanım'ın tabiatı birdenbire adeta fıskiye gibi fışkırdı. Ve ondan sonra da ilham bakımından fazla öteye gitmedi. Bir anda coştu. Benim hizmetim kendisine ayrıca bir şeyler öğretmiş olmak değil. Tabiatını, karakterini katiyen bozmuş değilim. Belki ortaya çıkmasına yardımım oldu. Şunu memnunlukla söylemek isterim ki ben bazı kabiliyetleri önceden gördüm. Haber verdim ve onlar da doğru çıktı. Dipnot 39. Ünaydın. Diyorlar ki, sayfa 119-120. Halide ilk öyküsü elleri, Rıza Tevfik'ten ders aldığı günlerde yazdığını söylüyor. Dipnot 40. Ünaydın. Halide Hanım da bir gün. Türk Yurdu. Yıl 6. Sayı 144. TÜBİTAK Yayınları. Tıpkı Basım. Ankara 2000. Edebiyatın ve sanatın mistik yanlarına eğilimli hocasını anılarında şöyle anlatmıştı. Sanatsal ve entelektüel gücünün zirvesindeydi. Her zaman çantasında en çok sevdiği felsefecilerin fotoğraflarını ve kitaplarını taşıyordu. Uzun saçları, yakışıklı başı ve kitapları nedeniyle herkes tarafından filozof diye anılıyordu. Benim önüme emsalsiz güzellikler ve düşünce dünyasının kapısını açtı. Halide, Rıza Tevfik'in şiire hakimiyetini dahilik düzeyinde görürken mistik olmayan felsefe görüşünü tek boyutlu bulduğunu da yazacaktı. Rıza Tevfik'in büyük bir taklit yeteneği vardı. Arapça ve Farsça'ya mükemmel bir şekilde hakimdi. Popüler şarkı, şiir ve hikayelerden oluşan zengin bir koleksiyona sahipti. Çoğu kez geceleri Sultan Tepesi'nde kalan Rıza Tevfik, Halide için yeni bir dünyaydı. Anlattıklarını beynine kazıyordu. Halide, kendisini özgürce ifade etmeyi doktriner bir tavır takılmadan bildiklerini onunla paylaşan Rıza Tevfik'ten öğrenmişti. Dipnot 41. Mor Salkımlı Ev, sayfa 132. Memoirs of Halide Edip, sayfa 183-184. Ne var ki? Rıza Tevfik, eşi Sıdıka Hanım'ın rahatsızlığı nedeniyle Büyükada'ya taşınınca Halide'ye verdiği dersleri kesmek zorunda kalacaktı. Yeniden Kız Koleji. Kızının evde eğitim görmesinden huzursuz olan Mehmet Edip Bey, 1899 yılında onu yeniden koleje göndermeye karar verdi. Halide kolejin ikinci sınıfına kabul edilmişti. Amerikalı misyonerlerin desteğiyle 1871 yılında kurulan bu kolej, kadınların eğitimi için uzun vadeli projelerle işe başlamış feminist eğilimli bir okuldu. Bir zamanların şaşalı imparatorluğunu ziyarete gelen Amerikalı bir karı koca, kızlar için neredeyse hiçbir eğitim olanağı olmadığını fark etmişlerdi. Ülkelerine döndükten sonra Osmanlı kızlarının kaderini değiştirmeye, İstanbul'da bir kız okulu açmaya karar verdiler. 6 Amerikalı kadının birikimi olan 500 dolarla yola çıktılar. Amerika'da öncü kadınların siyaset ve ekonomide eşitlik için mücadeleye giriştiği yıllardı. İstanbul'daki kız kolejini kurmaya gelen misyoner öğretmenler yalnız inançlarını yaymak değil, doğulu kız kardeşlerini ilerletmek gibi bir amaçla da yola çıkmışlardı. Okulda dini tolerans, kadın erkek eşitliği, enternasyonalizmin ilkeleri gibi çok değişik konular ders olarak okutuluyordu. Dipnot 42. Hester Donaldson Jenkins, An Educational Ambassador to the Near East, The Story of Mary Mills Patrick and an American College in Orient. Fleming H. Revel, New York, 1925, sayfa 59. 189'dan aktaran Cornelia Tsikridou, Nationalist Dilemma, New Perspectives on Turkey, Fall 2002, içinde. Fizik, geometri ve cebir gibi fen derslerine, psikolojiye ve tarihe önem veren okulda kısa süre içinde ciddi bir akademik düzeye ulaşılmıştı. Müfredatta dönemin en çok ihtiyacı olan hemşirelik dersi de unutulmamıştı. Halde ikinci kez koleje yazıldığında arkadaşlarına hocalık edecek düzeydeydi. Bir tek matematikte onlardan geriydi. Halde'nin en başarılı olduğu dersler felsefe, astronomi ve edebiyattı. Dipnot 43. Hester Donaldson Jenkins, Robert Kolej'in Kızları, Dergah Yayınları, İstanbul, 2008, sayfa 135. Halide'nin anlatımıyla okul, yakın şark milletlerin bir fikir merkezi gibiydi. Ermeni, Rum, Bulgar, Yahudi, Amerikalı, İngiliz, Türk, Arnavut, Fransız, Alman, İtalyan, Rus, Macar, Rumen öğrenciler vardı. Türk kızlarının sayısı çok azdı. Bir Ermeni talebe, o günlerde bana bir abla şefkati göstermesi hiç şüphesiz mektepten kaçardım diye yazar. Onun sayesinde Ermenice'de konuşmaya başlamıştı. Dipnot 44. Haldi Edip. Kadın tahsilinin bir büyük bayraktarı. Akşam 9 Mart 1950. Okulda derslere ilaveten risteller düzenlenir, konserler, konferanslar, tiyatro etkinlikleri hiç eksik olmazdı. Rum kızlar tiyatroda başarılıydı. Ermeni kızlar hem koroda hem sahnede. Ermeni mezunlar genelde meslek olarak öğretmenliği seçiyordu. Günlük yaşamda bir araya gelmesi pek mümkün olmayan kızlar birlikte okuyor, kökenlerini düşünmeden arkadaşlık ediyorlardı. Okulda bir de öğrenci birliği yönetimi oluşturulmuştu. Dördüncü ayrımın sonu. Sayfa 29. Devamı 5. ayrımda.